Ayrım 9.
Sayfa 326. Padişah. Arkadaşını övüşte pek ileri gitme. Onu överken de kendini övmeye kalkışma, dedi. Çünkü onu ben imtihana çekerim de sonra sen utanırsın. Köle. Hayır, dedi. Vallahi de billahi de mülk sahibine, Rahman ve Rahim olan Allah'a yemin ederim ki onu övmekle ileri gitmedim. O arkadaşımın, o dostumun bütün huyları söylediklerimden 100 kat daha fazladır, 100 kat daha güzeldir. Kapı yoldaşımın vasıfları hakkında bildiklerimi söyledim. Fakat ey kerem sahibi padişahım, söylediklerime sen inanmıyorsun, ben ne yapayım? Padişah dedi ki, artık sen kendi halinden bahset, kendi huylarını anlat. Ne vakte kadar şunun bunun halini söyleyeceksin? Söyle bakalım, senin neyin var? Ne elde ettin? Şu hayat denizinin derinliklerinden nasıl bir inci çıkardın? Ey gafil! Biliyor musun ki ölüm gününde bu duygularının hiçbirisi kalmaz. Senin can nurun var mı ki gönlüne yar olsun? Mezarda bu göze toprak dolar. Mezarı aydınlatacak ruhani bir nurun, bir gönül gözün var mıdır? Bedendeki hayvani ruh kalmayınca onun yerine ölümsüz bir ruh koyman gerekir. O ölümsüz ruhu elde etmenin şartı yalnız iyiliklerde bulunmak değil, o iyilikleri Hakk'ın huzuruna götürmektir. En'am suresinin 160. ayetinde Allah huzuruna götürülecek iyilikten bahsedilmektedir. Bu ayetten anlaşıldığına göre iyiliği rastgele bir vazife olarak değil, iyiliği gösterişten uzak, yerinde ve güzel yapmak. Sadakayı yalnız maldan değil, candan vermek. İyiliği yalnız insanların hoşuna gidecek bir şekilde değil, Allah'ın hoşuna gidecek bir şekilde yapmak. Güzel işi güzel yapmak, güzel işi kötü yapmamak. Senin insanlıktan mı bir cevherin var? Yoksa eşek olduğun için mi bir hayvani ruha sahipsin? Bu arazlar yok olunca, yani yaptığın işleri, hareketleri öldüğün vakit Allah'ın huzuruna nasıl götüreceksin? Araz bir cisimde muvakkat bir zaman için bulunan bir vasıftır. Gülün rengi ve kokusu gibi. Bir de cevher vardır ki arazın bulunduğu cisimdir. Renk ve kokuya nispetle gül bir cevherdir. Cevher kendi kendine var olan şeydir. Araz ise kendiyken dine var olmayıp varlığı için bir cevhere muhtaç olan şeydir. Mesela cisim cevherdir. Cismin şekli, rengi, hali, sayısı, bulunduğu yer, yaydığı ısı vesaire arazdır. Eski bilginler arazı ikiye ayırırlardı. Birincisi, varlığı için bir cevhere muhtaç olmakla beraber karar kılan vasıflar. Bir cismin beyazlığı ve siyahlığı gibi. Bu arazlar cisimle bakidir. Cisim yok olunca arazlar da yok olur. İkinci kısım, araz, hareket ve sükun gibi, durmayan, bir an için mevcut olan, sonra yok olan arazlardır. Bunlar iki zaman zarfında durmaz, bulunduğu zamana aittir. Geçmiş zamanda olmadıkları gibi, gelecek zamanda da olmazlar. İşte Mevlana'nın bahsettiği namaz, oruç, bu çeşit arazlardır. Bu yüzdendir ki, arazı iki zaman zarfında durmayan diye anlatmışlardır. Bu namaz ve oruç arazlarını Allah'a nasıl arz edeceksin? Çünkü araz iki zaman zarfında baki kalmaz. Mesela bugünün namazı yarın, bu senenin orucu gelecek sene bulunmadığı için onların suretleri de fanidir. Arazlar götürülemez. Mesela kılınan namazları, tutulan oruçları dünyadan ahirete götürmek mümkün değildir. Fakat arazlar yani namazlar, oruçtaki, ruhtaki, cevherdeki hastalıkları, yani kötü huyları, manevi etkileri giderirler. Ankabut suresinin şu mealdeki 45. ayetine işaret var. Gerçekten de namaz, sahibini fuhuştan, kötülüklerden alıkoyar. Namaz, kendisini hakkıyla kılanı kötü huylulardan arındırır. Arazların yani namazın, orucun, yapılan iyiliklerin, ibadetlerin feyz eseri olarak cevher yani ruh manevi hastalıklardan arınır. Perhiz eden hastanın iyileşmesi gibi iyiliğe döner. Çalışarak, gayret sarf ederek araz perhizi cevher olur. Acı ağızda perhizle bal gibi tatlılaşır. Ekin ekerseniz yerler başakla örtülür. saç ilacı baştaki kılları bitirir. Kıllar örülecek saç haline gelir. Nikahla bir kadın almak, onunla birleşmek arazdır. Bu hal geçicidir. Fakat bu geçen arazdan bir çocuk cevheri meydana gelir. Atı da deveyi de birleştirmek arazdır. Bunlardan maksat da cevher olan yavrunun doğmasıdır. Kavun karpuz çekirdeklerini ekmek bir arazdır. Onun mahsul vermesi cevherdir. Zaten maksat da budur. Kimya ile uğraşmak da bir arazdır. O uğraşmadan bir cevher hasıl olduysa onu getir. Aynayı cilalamak arazdır. Bu arazdan tertemiz bir ayna cevheri meydana gelir. Öyle ise ben iyi işler işledim, namaz kıldım, oruç tuttum, kulluk ettim deme. Bu arazlardan elde edileni göster. Ürkme. Senin arkadaşınla övüşün de bir arazdır. Sus artık. Keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma. Köle dedi ki, padişahım, araz değişmez diye buyurursun. Bu söz aklı ümitsizliğe düşürür. Padişahım, araz gitti mi gider, bir daha geri gelmez. Sözü kula ümitsizlik verir. Arazlar bir başka şekle bürünmeseydi, yeniden var olmasaydı, işin aslı olmazdı. Sözler de manasız bir hale gelirdi. Bu arazlar bir başka renge boyanır, başka bir şekle girer. Her faninin haşrı da başka türlü olur. Yani her yok olup giden bir başka varlığa bürünür gider. Her şey layık olduğu şekle döner. Sürünün çobanı o sürüye layık olan çobandır. Yani her araz kendine uygun bir manevi şekle bürünür. Mahşer vaktinde her arazın kendine layık ayrı bir şekli vardır. Her arazın şekli vardır. Her arazın şekillenmesinin de bir sırası, bir nöbeti vardır. Yaptığımız iyi işler, kötü işler, ibadetlerimiz, sözlerimiz, kabahatlerimiz hepsi birer araz olduğuna göre onların ahirete götürülmesi cevherin nakli gibi taşınmamakla beraber hususi kendilerine layık bir şekilde başka bir kılığa girerek götürülecektir. Ve ahirette iyi işlere sevap, kötü işlere de ikap vardır. Öteki alemde amellerimizin tartılacağı mizan, terazi olmazdı. Nitekim Seyyid Şerif Cürcani, bir yerden bir yere nakledilemez sözünü, cismin cevherin bir yere nakline kıyasla diye yorumlamıştır. İmam-ı Gazali de birer araz olan amellerimizin ruhani alemde başka bir şekilde bürünerek manen ötelere götürüleceğini yazmaktadır. Böylece ibadetlerimiz, kabahatlerimiz, sözlerimiz, düşüncelerimiz, iyi kötü hareketlerimiz yok olmamakta. 99. sure olan Zilzal suresinin 7. ve 8. ayetlerinde bildirildiği gibi zerre miktarda hayırda, zerre miktarda şerde kaybolmayacak, başka bir şekle bürünerek karşımıza çıkacaktır. Kendi tabiatlerine yakışır bir şekilde başka kılığa girerek bizi takip edeceklerdir. Büyük alimler bu yorumu Peygamber Efendimiz'in şu mealdeki hadisine dayanarak yapmışlardır. Cennette çok çok ağaç dikiniz hadisini duyan sahabe, ya Resulullah cennette ağaç dikmek nedir diye sorunca, Peygamber Efendimiz'in Allah'ı tesbih etmek, tehlil etmek, yani Subhanallah ve La ilahe illallah diyerek zikretmektir diye buyurmuştur. İşte bu hadiste tesbih ve tehlil birer araz oldukları halde cennette birer ağaç suretine bürünerek karşımıza çıkacağı haber verilmiştir. Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir cilt 2 sayfa 692'de gidecek yerde yalnız kalmayı istemiyorsan hayırdan, iyilikten, ibadetten birer evladın olsun diye buyurur. Seyyid Nizam Hazretleri de ahlak-ı zemmimendir tamuda sana ateş, bir zerre kadar anda bir ateşi suzan yok. Yani kötü huyların cehennemde sana ateş olacaktır. Yoksa cehennemde bir zerre bile ateş yoktur demektedir. Kendine bak, sen de bir araz değil misin? Annenle babanın birleşmesinden meydana gelmedin mi? Ve bir maksat uğrunda sen de birisiyle eş değil misin? Evlere, köşklere bak. Bunlar da yapılmadan önce mühendisin zihninde, düşüncesinde birer masala benzerlerdi. Hoşumuza gittiği için seyrettiğimiz, sofası düzgün, Tavanı, kapısı uygun bir şekilde yapılmış filan ev mühendisin zihninde var idi. Mühendisin zihnindeki o araz, o düşünce aletleri hazırladı. Ormanlardan kesilen direkleri getirdi. Böylece ev yapılıp meydana çıktı. Her sanatın, her hünerin aslı, temeli, mayası hayalden, arazdan, düşünceden başka nedir? Dünyanın bütün cezalarına bir maksat gütmeden bak. Hepsi de arazdan başka bir şeyle meydana gelmemiştir. Önce düşünce vardır, sonra bu düşünce işe çevrilir. İş de kendini gösterir. Dünyanın kuruluşunu ezelden beri böyle bil. Yani kainatı yaratan Allah, önce kainatı yaratmayı irade buyurmuş, sonra icabına göre yaratmıştır. Meyveler önce gönül düşüncesinde tohum halindedir, sonra meyve olarak meydana çıkar, görünür. Sen bir işe girişip bir meyve fidanı dikince, sonunda meyvenin meydana gelmesi yolunda ilk harfi okudun, yani ilk adımı attın. Gerçi fidanın kökü, dalları, yaprakları önce vardı ama onların hepsi de meyve vermek için var olmuşlardı. Demek ki göklerin aklı ve fikri olan o ilahi düşünce sonunda "Habibim, sen olmasaydın gökleri yaratmazdım" sırrının sahibi oldu. Yani kainat, bütün varlıklar Peygamber Efendimiz dolayısıyla insan için yaratıldı. Bu sözler, bu söyleyişler hep arazları anlatmak için. Bu arslandan, bu kurttan bahsediş de öyle. Bütün alemler araz idi. İnsanın ezelde anılmaz, bahsedilmez bir zamanda bulunduğu haberi ona gelmedi mi? Ayeti bu manayı bildirmek için geldi. İnsan suresinin 1. ayetini şu hadiste izah ediyorlar. Ezelde Allah vardı. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Bu arazlar neden doğar? Şekillerden, suretlerden. Şekiller neden doğar? Düşüncelerden. Aslında bu dünya külli aklın bir düşüncesinden ibarettir. Akıl padişaha benzer. Şekiller, suretler onun elçileri, peygamberleri gibidir. Aklı kül ilk yaratılmış olan büyük nurdur ki her şeye hakim olan odur. Ona hakikati Muhammediye de derler. İlk alem, yani bu dünya, imtihan alemidir. İkinci alem, ahiret ise şunun bunun yaptıklarımızın, ettiklerimizin karşılığını bulma alemidir. Padişahım, senin kulun bir günah işlerse, arız olan o cinayet, zincire vurulmak, zindana atılmak suretinde meydana çıkar. Fakat kulun sana layık bir hizmette bulunursa, o arız da memnunluk bildiren bir hilat şeklinde kendini gösterir. Bu arız ile cevher, yumurta ile kuş gibidir. Bu ondan doğar, o bundan doğar. Padişah dedi ki, tutalım dediklerin doğru olsun. Fakat senin bu arazların bir cevher doğurmadı ki. Yani senin iyi davranışlarından, iyi huylarından bir cevher doğmadı mı? Köle dedi ki, bu iyilik kötülük dünyada gizli kalsın diye akıl o cevheri gizli tutar. Çünkü düşüncenin şekilleri meydana çıkaydı, kafir de, mümin de Allah'ı zikreder, başka bir söz söylemezdi. İç yüzümüz dışımıza vursaydı, insanlar saydam olsalardı da ne düşündükleri görünseydi ne olurdu? İkiyüzlülük kalkardı. Herkes dışarıdan görülen kötülüklerini düzeltmek için doğru düşünmeye, iyi hissetmeye mecbur kalırdı. Bütün insanlar muvahhid olurdu. Allah'ı zikrederlerdi ve putlara tapmak kalkardı. İçteki inançlar gizli olmasaydı da açıkta bulunsaydı ve din ile kafirlik insanın alnına yazılsaydı. O zaman şu dünyada put mu kalırdı? Puta tapan bulunur muydu? O zaman insanlar inançları yüzünden birbirlerini hor görürler miydi? Birbirleriyle ibadetleri yüzünden alay ederler miydi? O zaman şu dünyamız sırların açığa çıkacağı kıyamet günü gibi olurdu. Kıyamet günü kim suç işleyebilir? Kim yanlış iş görürdü? Padişah dedi ki, Allah kötülüklerin cezasını gizledi. Gizledi ama bu gizlilik avama göre, Allah'ın has kullarına göre değil. Ermişler gönülleri görürler, onların gözlerinden hiçbir şey gizlenemez. Hazreti Osman zamanında bir kişi bir kadına yolda kötü gözle bakmıştı. Sonra o adam bir işi için halifenin yanına girmişti. Halife onu görünce, Allah Allah, yollarda zina ediliyor diye buyurunca kadına bakan kişi, ya emir, Peygamberimizden sonra sana vahiy mi geldi ki benim suçumu bildin deyince, kötü bakışını senin gözünden anladım diye buyurmuştur. Ben bir emiri cezalandırmak istersem bu hali öteki emirlerden gizlerim. Fakat vezirden gizlemem. Cenab-ı Hak da bana işlerin yüz binlerce şekliyle yapılan işlerin karşılığını, yani verilecek mükafat ve mücazatı da göstermiştir. Sen de yaptığın işlerden bana bir nişan, bir iz ver de onu tamamıyla bilip anlayayım. Zaten hakikat ayinini tereddüt ve şüphe bulutu gizleyemez. Madem ki benim işlerimi, iç yüzümü, ahlakımın nasıl olduğunu biliyorsun, öyleyse beni söyletmekteki maksadın nedir deyince, padişah dedi ki, dünyayı yaratmaktan, meydana getirmekten maksat, Allah'ın bildiği şeyleri apaçık ortaya dökmesidir. Allah bildiğini ortaya koymadıkça adeta ilahi tasavvur, ilahi plan olan ayağını sabiteyi meydana çıkarmadıkça da cihana doğurma dert ve zahmetini vermedi. Allah her şeyi ve hepimizin ne olacağını biliyordu. Ayağını sabite de, yani ilmi ilahi de, ilahi tasavvurda her şeyi önceden biliyordu. Bu hal, bu biliş ilmel yakindir. Onun kainatı yaratmaktaki maksadı ilmel yakin halini aynel yakin haline çevirmekti. İlmi ilahide mevcut ilahi tasavvurları ortaya koymakla, daha doğrusu alemin zübdesi ve hülasası olan insanı yaratmakla gizli hazineyi ortaya çıkarmış oldu. Bir anne bile rahminde taşıdığı yavruya özlem duyar. Onun doğmasını candan ister. O doğuşun zahmetsiz, acısız, ızdırapsız olmasını ister. Aslında bu dünya bir imtihan yeridir. Bu konuyu daha iyi anlamamız için Muhammed suresinin şu mealdeki 31. ayetini okuyalım. İçinizde hak uğrunda savaşan ve sabırlı olan kimdir? Onları bu dünyada tecrübe ve imtihan ediyoruz. Senden bir kötülük yahut iyilik meydana gelmeden bir an bile duramazsın. Yani her an senden bir iyilik veya bir kötülük zuhur eder. Sana bu işe koyulma, çalışma arzusu da sırrın, gizliliğin meydana çıksın diye verilmiştir. İnsanın gönlü yahut kaza ve kader ipin ucunu çekip durdukça tenin yumağı nasıl hareketsiz durabilir? Tasalanman, dertlenmen, uğraşıp durman o çekişin belirtisidir. İşsiz güçsüz kalman sana can çekişmektir, ölümdür. Bu cihanda, öteki cihanda hiç durmadan iş ve hareket doğurmaktadır. Her hareket sebebi anadır. Ondan doğan çocuk da onun eseridir. Bir sebepten, bir hareketten bir eser doğunca o eser de ayrıca bir sebep meydana getirir. O sebepten de şaşılacak eserler doğar. Bu sebepler nesilden nesle, soydan soya sürerek gider. Fakat bunları görmek için uyanık bir gönül, gören bir göz gerekir. Mesnevi'yi en güzel şekilde şerh eden İsmail Ankaravi Hazretleri bu konuyu açıklamak için şöyle bir örnek vermiş. Sen buğdayı ekersen o bir sebep olur. Onun başak vermesi o sebebin eseridir. O eser tarlada başakların olgunlaşmasına, toplanıp harmanda buğday haline gelmesine, sonra tane olarak değirmene götürülmesine, değirmen taşı altında buğdayın un haline gelmesine, ondan fırıncıların unu ekmek haline getirmelerine, ekmeğin yenilmesine, karın doyurmasına, karın doyurmakla bedenin beslenmesine ve kuvvet peyda etmesine sebep olmaktadır. Bedende enerji doğuran, kuvvet haline gelen ekmek, vücutta iyi ve kötü hareketlere, o hareketler de sevaba ve ikaba. Sevap ve ikabın ise cennet nimetlerine yahut cehennem azaplarına sebep olur. Böyle bir sebebin doğurduğu bir eser de başka eserler için ana yerine geçer ve bundan birçok sebepler doğar. Şu sayılan şeylerin hepsi de buğdayın tanelerinin tarlaya ekilmesinden husule gelmiştir. Diğerleri de bunlara kıyas edilmelidir. Fakat bu sebep ve eser zincirini birer birer görebilmek için açık ve nurlu bir göz gerekir. Padişah o köle ile konuşurken söz buraya geldi. Padişah onda bir hakikat belirtisi gördü mü, görmedi mi? Hakikati araştıran padişah onda bir belirti gördüyse, ki bu belirti görülmüş olabilir ama onu söylemeye bize izin yoktur. Öbür köle hamamdan dönünce padişah onu huzuruna çağırttı. Ona Sağlıklar, esenlikler olsun. Eksilmeyen nimetlere eriş. Sen pek hoşsun, pek zarifsin, pek güzelsin dedi. Fakat yazıklar olsun. Öbür kölenin söylediği kötü huylarda sen de olmasaydı ne olurdu? O zaman güzel yüzünü gören sevinir, neşelenirdi. Seni görmek bütün dünya mülküne değerdi. Köle dedi ki, ya padişahım, o dinsizin benim hakkımda söylediklerinden birazcığını lütfen söyle. Padişah, o önce senin iki yüzlülüğünü anlattı. Senin görünüşte deva, hakikatte dert olduğundan bahsetti. Köle arkadaşının kendi hakkındaki kötü sözlerini padişahtan duyunca öfke denizi coştu. Ağzı köpürdü, yüzü kızardı. Köle arkadaşını çekiştirme dalgası sınırı aştı. Dedi ki, o önceden bana dost idi fakat ağzı bozuktu. Kıtlıkta kalmış köpek gibi pek çok zaman pislik yerdi. Arkadaşını çekiştirmek için böyle çan çan ötünce padişah artık yetişir diyerek elini onun ağzına götürdü ve bu deneme ile bu imtihanla seni ondan ayırt ettim. Senin ruhun kokmuş, onun ağzı kokuyor. Ey ruhu kokmuş kişi, sen uzakta dur. Arkadaşın amir olacak, sen onun emrinde olacaksın. Onun buyruğuna uyacaksın. Bir hadisi şerifte gösteriş için Cenab-ı Hakk'ı zikretmek külhanda biten yeşilliğe benzer diye buyurmuştur. Şunu iyi bil ki güzel, iyi bir yüz kötü huyla bir araya gelirse bir mangır bile etmez. Herkes güzel bir yüze bakmaktan hoşlanır. Fakat bu hoşlanma o güzel yüz sahibinin özünün de ruhunun da ahlakının da güzel olmasına bağlıdır. Yüzün güzelliği özün çirkinliğini gizleyemez. Yeniden yakasından o çirkinlik er geç görünür. O zaman ona karşı duyulan hayranlık, muvakkat hoşlanma nefrete çevrilir. Peygamberimizin sahabelerinden Cerir bey Abdullah pek yakışıklı, pek güzel bir zat imiş. Hatta güzelliğinden ötürü kendisine bu ümmetin Yusuf'u derlermiş. O zat rivayet ediyor ki, Resulullah Efendimiz bir gün bana, ey Cerir, sen öyle bir kimsesin ki Allah seni güzel yaratmış, sen de ahlakını güzelleştir diye buyurdu. Bir kimsenin yüzü çirkin, fiziki bakımdan bedeni beğenilmez olabilir. Fakat onun huyu güzelse o kimsenin ayağı dibinde can ver. Bilmiş ol ki görülen maddi şekil, güzellik yok olur gider. Fakat mana alemi ebedi kalır, ölümsüzdür. Testiye bakma, içindeki suya bak. Ne vakte kadar testinin şekli, biçimiyle, üstündeki nakışlarla oyalanıp duracaksın? Testinin şeklini, nakışını bırak da içindeki suyu ara. Yani insanların güzelliklerine, dış görünüşlerine bakma da ahlaklarına, huylarına, tabiatlerine bak. Ey gördüğü güzele takılıp kalan kişi, onun suretini görüyor, manasından yani ahlakının güzel mi, çirkin mi olduğundan gafil bulunuyorsun. Eğer akıllı bir adam isen sedefteki inciyi bul. Dünyadaki kalp sedefleri yani bedenlerimizin hepsi de can denizinin feyzi ile diridir. Ama her sedefte inci yoktur. Gözünü aç da her birinin gönlüne, içine bak. Onda ne olduğunu, bunda ne olduğunu ayırt et. Çünkü o değer biçilmez inci pek az bulunur. Şekle bakarsan da bir laleye göre yüzlerce defa büyüktür. Görünüşte elin, ayağın, saçın, sakalın gözüne göre yüzlerce defa büyüktür. Fakat gözünün bütün uzuvlardan daha kıymetli olduğunu sen de bilirsin. Gönlüne gelen bir tek düşünce yüzünden de yüzlerce cihan bir anda baş aşağı devrilir gider. Padişahın bedeni de görünüşte diğer insanların bedeni gibidir. Fakat yüz binlerce asker onun arkasından koşar, onun izinden yürür. Sonra o padişahın şekli, görünüşü de bir gizli düşünce tarafından sevk ve idare edilir. Şu sonsuz sayısız halka dikkatle bak. Hepsi de bir düşünceye dalmış, yeryüzünde sel gibi akıp gitmedi. O düşünce halk nazarında önemsiz küçük bir şeydir. Fakat sel gibi dünyayı sürükler götürür. Görüyorsun ki dünyada her hüner, her sanat bir düşünce ile meydana gelmede, olmadadır.